Matta 24. bölüm 23. ayet ile İsa Mesih'in ikinci gelişiyle bağlantılı belirtiye geliyoruz. İsa Mesih Matta 24, 23, 25 ayetlerde şöyle diyor. O zaman eğer biri size bak Mesih burada ya da bak şurada diyecek olursa inanmayın. Çünkü yalancı Mesihler ve yalancı peygamberler türüyecek. Bunlar önemli belirtiler gösterecek ve göz kamaştırıcı işler yapacak. Öyle ki olanağı bulunsa seçilmişleri bile kandırırlardı. Bakın sizlere önceden söylüyorum. Evet, son günlerde bunlar olacağını söyler İsa Mesih. Ve İsa Mesih'in burada ne söylediğini anlamaya çalışalım. Günümüzde kendisinde mucize yaratma yeteneğinin olduğunu söyleyen kimselere kesinlikle inanmamalıyız. Bu ayetlerden gördüğümüz kadarıyla mucize yaratan sadece Mesih değil bu son dönemlerde. Aynı zamanda Mesih karşıtı ve onun sahte peygamberi olacaktır. Bazı mucize tüccarları var ki Mesih adına mucize yarattıklarını ileri sürüyorlar ama çok dikkatli olmalıyız. Mesih kimseye bu yetkiyi vermedi. Sözüm ona kendisinde mucize yaratma yeteneği olduğunu söyleyenlere, şarlatanlara dikkat etmeliyiz. Olanağı bulunsa seçilmişleri bile kandırırlardı diye her birimizi uyarıyor İsa Mesih. Acaba seçilmişler kimlerdir? Kutsal yazılara bakacak olursak orada iki ayrı grup seçilmişlere değinildiğini göreceğiz. Bir grup Tanrı'nın özel bir amacı gerçekleştirmek için seçtiği İsrail ulusudur. İkinci grup ise İsa Mesih'te seçilen Mesih imanlılarıdır. Burada hangi gruba değinildiğini anlayabilmek için sağduyumuzu ve biraz da kutsal kitap bilgimizi kullanmalıyız. Bu noktaya kadar Rab İsa Mesih kimin hakkında konuşuyordu? İsrail ulusu değil mi? O zaman bu ayette seçilmiş grubu İsrail'dir. İsa aynı zamanda kilise hakkında konuşmuyordu. Bu konuda bazı kişileri bazen aldatabilirsiniz ya da bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz ama herkesi her zaman aldatmak olanaksızdır. Özellikle Rab'be ait olanları aldatmak kolay değildir. Yani yeniden doğuşu olan Tanrı çocuklarını her zaman kandırmak, aldatmak mümkün değildir. Eninde sonunda boş, yanlış ve sahte öğretilerden yakayı sıyırıp kurtulacaklardır. Bu nedenle size işte o çöldedir derlerse oraya gitmeyin. Ya da işte o iç odalardadır derlerse inanmayın. Çünkü şimşek doğuda parlayıp batıya kadar yöreyi nasıl aydınlatırsa insanoğlunun gelişi de tıpkı bunun gibi olacaktır. Matta 24, 26, 27 ayetler arası. Değerli dostum, İsa Mesih ikinci kez dünyaya geldiği zaman onun öncüsü olmayacaktır. Yahya peygamber tekrar gelip de onun öncülüğünü yapmayacaktır. İkinci kere geldiğinde bütün dünya onu görecek ve geldiğini bilecektir. Şimşek doğuda çaktığı zaman batıda görüldüğü gibi onun gelişi apaçık görülecektir. Orta doğudan olanlarımız özellikle bir şimşek örneğini iyi anlarız, değil mi? Fırtına içerisinde şimşek çakar da bunu fark etmez olur muyuz? Tabii ki fark ederiz. Benzetmeyi biraz daha ileriye götürecek olursak diyebiliriz ki şimşek çaktığında biraz korku yaratır. İsa Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişi de buna benzer olacak. Hiç kimsenin bunu ilan etmesine gerek kalmayacaktır. Rabbimiz ikinci kez geldiğinde göksel egemenliği kurmak için gelecektir. Herkes onun geldiğini bilecektir. Korkması gereken tabii ki korkacaktır ama bizler için büyük bir sevinç günü olacaktır. Burada kısa bir bilgi vereyim. Rabbin yani onun ikinci kez dünyaya gelişiyle kilisesini yani inanlılar topluluğunu almaya gelişi arasında bir ayrım yapılmalıdır. Matta 24-28'de şöyle diyor, leş neredeyse akbabalar da orada toplanacak. Zeytinlik dağında yapılan bu konuşmasında İsa Mesih belki de en zor anlaşılan ayeti veriyor. Gökten görkemle bir şimşek gibi gelişinden söz ettikten sonra leş ile beslenen akbabalardan söz etmesi bana biraz tuhaf geliyor. Düşünüyorum herhalde yargı vermek için geliyor ise ve bundan dolayı kuşlardan söz eder. Vahiy kitabında 19. bölümde kuşlar bir şölene davet ediliyorlar. Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Yüksek sesle bağırıp göğün ortasında uçan bütün kuşlara dedi ki, kralların, komutanların ve güçlü adamların etini, atların ve üzerlerine binenlerin etini, özgür, köle, küçük, büyük hepsinin etini yemek için bir araya toplanıp Tanrı'nın büyük şölenine gelin. Canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını ata binmiş olanla onun ordusuna karşı savaşmak üzere bir araya toplanmış gördüm. Vahiy 19, 17, 19 ayetler arası. Bu ayette sözü geçen kuşlar vahiy kitabında yargıyı tamamlamak için bir araya çağrılan kuşlar olsa gerek. Rab ikinci kez gelişinde yargıç olarak gelecektir. O acılı günlerin hemen ardından güneş kararacak, ay ışığını vermeyecek, yıldızlar gökyüzünden düşecek, göklerin güçleri sarsılacak diyor Matta 24-29'da. Çok dikkatli okumamız gerekir. Az önce büyük sıkıntı döneminden söz edildi. O günlerde çekilecek acılar dile getirildi ve hemen bu günlerin ardından güneş kararacak diyor. Bu olayların şimdi bizim zamanımızda yer alacağını düşünemeyiz. Kesin olarak büyük sıkıntı dönemini izleyen günlerde göklerin güçleri sarsılacaktır. 30. ayet. Bunun üzerine gökte insanoğlunun belirtisi görünecek. O zaman yeryüzünün tüm ırkları dövünecekler. İnsanoğlunun güçle ve sınırsız yücelikle göğün bulutlarında geldiğini görecekler. Değerli dostum, insanoğlunun belirtisi görünecek diye konuştu İsa Mesih. Hiç düşündünüz mü? Bu belirti ne olacak acaba? Yine burada biraz tahminlere başvuracağım. Son günleri tam olarak hiçbirimiz betimleyemeyiz. Eski antlaşmaya dönmek isterim. Musa'nın günlerinde İsrailoğlu Tanrı'nın görkemi ve yüceliğine sahipti. Rab bunu onlara vermişti. Neydi bu? Şekina dediğimiz yücelikti. Yani Tanrı'nın Şekina huzuru. Onun İsrail ulusuyla birlikte olduğunu belirten bir parlayıştı bu. Şekina yüceliği buluşma çadırının üzerine iner ve orada kalırdı. Yani bu Tanrı'nın görkemi yüceliğiydi. Daha sonra tapınak inşa edildikten sonra bu aynı Şekina yüceliği Yeruşalim'de tapınak üzerinde konaklardı. Ancak İsrail'in günahından dolayı bu yücelik onu terk etti. İsa yeryüzüne ilk geldiğinde sadece ilahi konumunu terk etmekle kalmadı. Orada aynı zamanda bu ilahi konumun belirtisi olan yüceliğini de bıraktı. Tabii ki Yuhanna biz onun yüceliğini gördük derken ara sıra dağ başındaki görümde olduğu gibi bu Şekina yüceliğini İsa sergiledi de ondan söz etti. İkinci gelişinde inanıyorum ki İsa yeryüzüne ayak basmadan önce onun Şekina yüceliği bir daha dünyamız üzerinde belirecektir. İşte benim anladığım kadarıyla insanoğlunun belirtisi bu şekilde görünecektir. İnsanoğlunun güçle ve sınırsız yücelikle göğün bulutlarında geldiğini görecekler diye konuştuysa. Güç ve sınırsız yücelik Tanrı'nın egemenliğinin kurulması için gereken unsurlardır. İsa kendi göksel egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelecektir. Meleklerini yüksek boru sesiyle salacak diyor 31. ayette. Burada yine yanlış algılamalar olmasın. Bu olaylar kilise yani Mesih inanlılar topluluğu göğe alındıktan sonra olacaktır. Demek ki burada söz edilen seçilmişler İsrail ulusundan kurtulacak olanlardır. Eski antlaşma peygamberleri ileride yer alacak olan bir mucizeden söz etmişlerdi. Bu mucizeye göre İsrail ulusu tekrar kendi ülkelerine sahip olacaklardı. Yeniden vurgulayayım ki burada kiliseden söz edilmiyor. Kilise Rabbi gökte karşılamak için yeryüzünden değiştirilip göğe alınacaktır. Bu olayda meleklerin hiçbir rolü yoktur. Rabbin kendisi şahsen gelecek ve baş meleğin borazan sesiyle konuşacak ve kiliseyi yani inanlılar topluluğunu kendisine alacaktır. Kilisesini bir araya toplamak için meleklerin yardımına başvurmayacaktır. İsa Mesih kilisesi için kendi kusursuz canını verdi ve onu kendisi şahsen gelip alacaktır. Melekler seçilmişlerini yedi iklim dört bucaktan göğün bir ucundan öbür ucuna dek toplayacaklar derken sözü edilen seçilmişler İsrail ulusudur. Buna emin olabiliriz. Hizmet veren melekler her zaman İsrail ulusu ile bağlantılı iş yapmışlardı. 32 ve 33. ayetlerde şöyle diyor: İncir ağacından ders alın. Dalı filizlenmeye yüz tutunca, yaprakları yeşerince yazın yakın olduğunu bilirsiniz. Bunun gibi bu gelişmeleri gördüğünüzde de onun yakında kapılarda olduğunu bilesiniz. İncir ağacının İsrail ulusunu simgelediğini hatırlayacaksınız. Bu konuda başka kanıtlar istiyorsanız Yeremye 24. bölüme ya da Hoşeya 9-10. ayetine bakabilirsiniz. Filistin toprakları üzerine inen korkunç yargılardan sonra orada hala incir ağaçlarının bulunması şaşırtıcı bir şeydir aslında. Yeruşalim'in kuzeyindeki bağlar ve özellikle incir ağaçları gerçekten etkileyicidir. Betlehem'in biraz güneyine giderseniz oranın bağları çok etkileyicidir. Bağlar ve incir ağaçları herkesin bildiği şeylerdir ve Rabbi Mesih bunları birer örnek olarak kullanıp gelecek günlerde ne olacağını açıklıyor. İncir ağacını İsrail'in simgesi olarak seçti. Doğrusu size derim ki bu olayların tümü yerine gelinceye kadar bu soy kaybolmayacaktır. Matta 24 ayet 34. Grekçesine bakarsak bu soy bir ırka değinir ve İsrail ulusunu resimler. Bence bu olayların yer alacağı dönemde yaşayan kuşaktan söz eder. Bir kuşak aşağı yukarı 20 yıl sayılmalı. Kesin olarak diyebiliriz ki burada ön bildiriyle duyurulan olaylar 20 yıldan daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşecektir. Kılı 40 yarmaya gerek yoktur. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki söz edilen son olaylar kısa bir zamanda gerçekleşecektir. Başka açıdan bakılırsa İsrail ulusunun korunması da söz konusu olabilir. Eski antlaşma yazılarından biliyoruz ki Tanrı İsrail ulusunu korumuştur. Firavun onları yok edemedi. Hitler milyonlarca Yahudi'yi katletti ama yine de bu ulusu ortadan kaldıramadı. Bu soy kaybolmayacaktır derken belli ki İsrail ulusunun yok edilmeyeceğinden söz ediliyor. Günümüzde de sanımca herhangi bir diktatör İsrail ulusunu yok edemeyecektir. Tanrı bunu her zaman engelleyecektir. Matta 24 ayet 35'te İsa Mesih şöyle diyor: Gök ve yer geçip gidecek ama benim sözlerim ebediyen kalacaktır. Hiçbir zaman geçmeyecektir. Rabbi Mesih burada söylediği her şeyin altını çiziyor ve söylediklerimi unutmayın, yerine gelecektir. Gök ve yer geçip gidecektir ama sözlerim geçmeyecektir diye kesinlikle bu peygamberlik sözlerinin gerçekleşeceğini söylüyor. Aynı zamanda kutsal yazılar bize diyor ki ileride bir gün gelecek, gök ve yer ortadan kalkacak ama bunların yerine yepyeni bir gök ve yepyeni bir yer kurulacaktır. Tüm bunlara rağmen Rab sözünü değiştirmeyecektir. Onun sözü sonsuza dek kalıcıdır. O güne ve saate ilişkin hiç kimsenin bilgisi yoktur. Ne göğün meleklerinin ne de oğlun. Yalnız baba bilir o günü. Matta 24 ayet 36. Zamanın belirtilerinden söz etmiyor burada. Belli günden ve belli saatten söz ediyor. Bunu baba Tanrı'dan başka hiç kimse bilemez. Ancak bu olayların gerçekleşeceği dönem belirtilerle işaretlenecektir. Yalnız günümüzde değil, İsa Mesih ölümden dirilip göğe çıkalı birçok kişi onun ikinci gelişinin tam ne gün olacağını belirlemeye kalkıştı. Ama her keresinde hata yaptılar. Bu konuda hiç kimsenin, değerli dostum, bilgisi yoktur. Bu ayetlerde söz edilen dönem içinde eminim ki İsa'nın ikinci gelişinin gününü ve saatini belirlemek isteyenler olacaktır. Ancak İsa'nın dediği gibi bunu ne melekler ne de oğul bilir. Sadece göklerde olan Baba Tanrı. Bunu vurgulamak için Nuh'un günlerine değinecektir. Nuh'un günlerinde nasıl olmuşsa insanoğlunun gelişi de öyle olacak diyor 37. ayette. Mesih Nuh'un günlerinde olduğu gibi beklenmedik bir anda gelecektir. Çünkü tufandan önceki o günlerde olduğu gibi Nuh'un gemiye bindiği güne kadar insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyordu. Tufan gelip de hepsini birden silip götürene dek bilgisizdiler. İnsan oğlunun gelişi de öyle olacak. Matta 24, 38 ve 39. ayetler. Şimdi biraz Nuh'un günlerine bakalım. O günlerin özelliği neydi diye soracak olursak tek bir sözle bunu ifade edebiliriz. Ahlaksızlık. yoğun bir ahlaksızlık başını alıp gitmişti. Öyle ki insan yüreğinin her düşüncesi tümden kötüydü. Rabbimiz kendi gelişini Nuh'un günlerindeki ortama benzetmektedir. Bunu belirtirken onların yiyip içeceklerini, evlenip evereceklerini hatırlattı. O zaman sorabiliriz, yiyip içmekte ya da evlenmekte bir günah olabilir mi? Hayır. Kutsal söz diyor ki, her ne yaparsak yapalım, değerli dostum, Rabbi yüceltmek için yapmamız gerekir. Ancak Nuh'un günlerinde insanlar yiyip içerlerken Rabbi yüceltmiyorlardı. Aslında onlar sanki Tanrı yokmuş gibi yaşıyorlardı. Küçük bir çocuk yaşamında ilk kez yemeğe davet edilmiş. Aslında onu davet eden yan komşusuydu ama yine de büyük bir olaydı bu. Yemek zamanı gelince doğrudan komşusunun kapısına dayanmış. Sofraya oturmuşlar ve yemek masaya gelince çocuk otomatikman başını eğmiş ve dua etmeye başlamış. Verilen yiyecekler için Rabbe şükrediyordu. Birden bir şey fark etmiş. Kendisinden başka hiç kimse yemek için şükretme niyetinde değilmiş. O başını eğmişken diğerleri kaşıkları tabaktaki yemeğe daldırıp yemeğe koyulmuşlar. Çocuk onlara bakmış ve hiç çekinmeden yemek için siz Tanrı'ya şükretmez misiniz diye sormuş. Bir ara utanç verici bir sükunet olmuş ve evin hanımı hayır biz bunu yapmıyoruz demiş. Minik çocuk bir ara düşünmüş sonra siz tam benim köpeklerim gibisiniz demiş. Hiç beklemeden hemen yemeye başlarlar. Değerli dostum, günümüzde insan var ki her gün günde 3 defa Tanrı'nın sağladığı yemekleri midesine indirir. 4 kere hatta 5 kere ama tek bir kere bile bunun Rab'den geldiğini düşünmez. Rab'be şükretmez. Aynı zamanda insan var ki günde bir öğün yemeği zor buluyor. Onların yerinde olsaydık önümüze konulan yemek için şükrederdik değil mi? Nuh'un günlerinde insanlar yerlerdi içerlerdi ama Tanrı'yı hiç saymazlardı. İsa Mesih'in söz ettiği günlerde de durum böyle olacaktır. İsa'nın gelişi sanki hiç olmayacakmış gibi yaşayacaklar. Aynı zamanda Nuh'un günlerinde insanlar evlenirler ve everilirlerdi. Şimdi İsa evliliğin yanlış olduğunu söylemiyor. O şöyle diyor, Nuh'un günlerinde Tanrı'yı o kadar reddetmişlerdi ki tufanın gerçekten yer alacağına inanmamışlardı. Hatta her şey yolundaymış gibi Nuh gemiye bininceye kadar düğünlerini yapmaya devam etmişler. Hayat olduğu gibi devam etti. Tanrı'nın onları yargılayacağına bir türlü inanmak istemediler. Nuh'un uyarıları ile alay ettiler. Tufan gelip de hepsini birden silip götürene dek bilgisizdiler. O vakit tarlada iki kişi bulunacak. Biri alınacak, öbürü bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadın olacak. Biri alınacak, öbürü bırakılacak. Matta 24, 40 ve 41. ayetler. Şimdi yayınlarımızı sürekli izleyen birisi diyecektir ki efendim, hani sen diyordun ki Zeytinlik Dağı'nda verilen vaazda kiliseden söz edilmiyor. İşte burada kilisenin göğe alınışı resimlenmiyor mu? İki kişi tarlada birisi alınacak, öbürü bırakılacak. İsa hala kilisenin göğe alınışından söz etmiyor dostum. Öyleyse Rab burada ne hakkında konuşuyor? Nuh'un günlerinde olduğu gibi o günlerde kim alındı, kim götürüldü? Tufan gelip de hepsini birden silip götürene dek bilgisizdiler. Kimler götürüldü? Kötü olanlar, Rab'be inanmayanlar, Rab ile alay edenler. Bu ayet kilisenin alınacağı zamana değinmiyor kardeşim. Bu ayette yargı sayesinde kötü olanların yeryüzünden kaldırıldığını, alınıp götürüldüğünü görüyoruz. İsa yeryüzünde 1000 yıllık egemenlik kuracaktır ama bu egemenlik içinde kötüler kalamaz. Bu nedenle uyanık olun çünkü Rabbinizin ne gün geleceğini bilemezsiniz. Matta 24 ayet 42. Uyanık olun. Bu çok önemli bir sözdür. Rabbin çocuğunun da uyanık olması gerekir. Tabi Mesih imanlısı İsa'nın gelişini ve kilisenin göğe alışını beklerken uyanık olmalıdır. Bugün bu önümüzde bizi teselli eden bir umut olarak bize cesaret vermektedir. İsa'nın gelişi umutla beklenir ama 1000 yıllık egemenlik döneminin başlangıcında onun gelişi büyük korku ve endişeyle beklenecektir. Geceleyin keşke sabah olsaydı diyecekler, sabahleyin de keşke akşam olsaydı diye inleyecekler. Bugün Rab İsa Mesih'in ikinci gelişini umut ve sevinçle bekleriz. İleride onun yargıç olarak geleceği gün korku ve endişeyle beklenecektir. Belki benim burada kılı kırk yardığımı sanıyorsunuz ama aslında böyle yapmıyorum. İbranice'de uyanık olun ifadesinin sözcüğünü buldum ve sözcüğe baktım. 17 ayrı anlamı olduğunu gördüm. Türkçemizde ise ancak uyanık olun ya da gözünüz açık olsun gibi ifadeler kullanılabilir. Bir örnek vereyim. Adamın biri geyik avına çıkar. Her yıl bu adam aynı ormana ve hemen hemen ormanın aynı yerine gider. Çadır kurar ve ertesi günün erken saatlerinde bir tepenin ötesine geçer. Bir ağacın altında bir kütük üzerine oturup bekler. Biraz sonra çalıtlar arasından gelen bir ses duyar ve bunun bir geyik olabileceğini düşünür. Tüfeğini omuzuna dayar, namlusunu sesin geldiği yere doğru uzatır ve bekler. Neyi bekliyor? Bir geyiğin belirmesini bekliyor. 2 hafta sonra aynı adamı kasabanın içinde ana caddede görürsün. Bakarsın adam büyük bir dikkatle caddenin aşağılarına doğru bakıyor. Birini beklemekte olduğunu anlıyorsun. Ona yaklaşıp kimi bekliyorsunuz diye sorarsın. Eşimi bekliyorum, 45 dakika geç kaldı diye cevap verir. Bir açıdan bu adam yine geyik bekliyor ama başka cinsten bir geyik. Ormanda kütük üzerinde beklerken elinde bir tüfek vardı. Geyik geldiği anda kurşunu sıkacaktı. Belki de şimdi karısını beklerken keşke elimde bir tüfek olsaydı da bu karıya geç kalmanın ne demek olduğunu gösterebilseydim diye düşünmüş olabilirdi. Espri yapıyorum dostum, şaka yapıyorum ama vurgulamak istediğim noktayı herhalde anladınız. Her iki durumda adam bekliyor ama bekleyiş nedeni ve şekli farklıdır. 1-2 ay sonra hastanedesiniz. Birini ziyarete gittiniz. Bir odanın yanından geçerken yatakta yatan bir çocuğun başında bir adam ile karısını görürsünüz. Çocuğun ateşi var ve doktorun dediğine göre gece yarısına doğru kriz noktasına varacakmış. Anne baba bekliyorlar. Değerli kardeşim, burada geyik avındaki ya da ana caddedeki bekleyişten daha farklı bir bekleyiş vardır. Bu kez endişeyle bekleyiş vardır. Tahmin ediyorum ki İsa Mesih'in ikinci kez yargıç olarak dünyaya gelişinde buna benzer bir bekleyiş içerisinde olacak insanlar. Ama şunu bilmeniz gerekir. Ev sahibi hırsızın ne zaman geleceğini bilseydi uyanık durur, evinin soyulmasına olanak bırakmazdı. Bu nedenle sizler de hazır olun. Çünkü insanoğlu hiç beklemediğiniz saatte gelecektir. Güvenilir ve akıllı uşak kimdir? Ev sahibinin ev halkına vaktinde yiyecek sağlaması için atadığı uşak. Matta 24, 43-45 ayetler arası. Bu zeytinlik dağında verilen vaazın sonunda Rab-i İsa Mesih bazı benzetmeler vererek insanların o günlerde onun gelişi konusunda nasıl bir tavır takınacaklarını açıklıyor. Efendisi geldiğinde atandığı görevi yerine getiren uşağa ne mutlu. Doğrusu size derim ki efendisi tüm malları üzerinde sorumluluk verecektir ona. Ama kötü uşak içinden efendim gecikiyor der. Öteki uşakları tartaklamaya başlayarak sarhoşlarla birlikte yemek yemeye, içmeye koyulursa efendisi hiç beklemediği bir gün ve düşünmediği bir saatte çıka gelecek. Onu parça parça edecek, iki yüzlülerin gideceği yere atacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Matta 24, 46-51 ayetler. Bu benzetmede o günlerdeki bazı insanların tavırları yansıtılıyor. İşte efendim, benim efendim gecikiyor, belki de hiç gelmeyecek. İstediğim gibi yaşayayım, hayatın tadını çıkarayım diye düşünecekler. İsa Mesih geldiği zaman bu gibileri yargılayacaktır. Bu her çağda uygulanabilen prensiplerle doludur. Hayatımızı öyle bir şekilde yaşamalıyız ki bugün yarın Rabbin önünde durup hesap vereceğimizin bilinci içerisinde olalım. İsa'nın ne zaman döneceği önemli olmamalı. Yarın gelecekmiş ya da 100 yıl hatta 1000 yıl sonra gelecekmiş. Bu bizim yaşam tarzımızı etkilememeli. Her an gelecekmiş gibi yaşayalım. Bildiğimiz bir şey vardır. Her insan ister imanlı olsun ister olmasın bir gün Rabbin önünde duracaktır. Eğer kurtuluşa sahipsen kardeşim, yeniden doğuşun varsa yine de ödülünü alıp almayacağın konusunda yeryüzünde yaptıkların, ettiklerin için hesap verme zorunda kalacaksın. Kaybolmuş durumdaysan, İsa Mesih'e iman etmemişsen o zaman yargılanacaksın. Bu nedenle herkes bir gün Rabbin önünde yargılanacağının bilinci içerisinde hayatını yaşamalıdır. Zeytinlik dağında verilen vaazın özü de budur. Evet, bizim hayatımız konusunda da uygulanabilecek noktaları vardır. Ancak bu konuşmanın yorumu daha çok İsa'nın ikinci kez yargıç olarak dünyaya geldiği dönemde yaşayan insanları ilgilendirecektir.